Ayrım 31.
Polis şefi en sonunda dayanamamış kızmış. Susma öyle, şimdi boğarım seni diye bağırmış. Sinirlerine hakim olamamış polis şefi. Biraz önce kızın sağlığını, kaderini düşünen iyi yürekli bir adam gibi göründüğünü unutuvermiş. Fakat burada doktorlar da işe karışmış. Polis şefini bir yana çekerek hastanın psikolojik durumunun iyi olmadığını, eğer rahatsız ederlerse daha da kötüleşebileceğini ve belki de bir daha hiç konuşamayacağını söylemişler yavaşça. Polis şefi sırtından beyaz önlüğünü öfkeli öfkeli hemen bir köşeye atarak hiçbir şey demeden odadan çıkmış. Arkasından öteki polisler de gitmiş. Polis Sonya'yı birkaç kez daha sorguya çekip partizanlar hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışmış ama fedakar doktorların yardımıyla Sonya hiçbir sır vermemiş. O sıralarda da dosdoğru ilerliyor, Bulgaristan'a ve Sonya'ya kurtuluş getiriyordu. 9 Eylül'de halk Lukovit'te iktidarı ele aldı. Öğleden sonra kasabanın merkezinde partizanlar bir miting düzenliyorlar. Sedye'yle mitinge getirilen Sonya arkadaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor. O sırada Tona Stefanov konuşmasını keserek kızı kucaklıyor ve gösterdikleri büyük fedakarlıklardan, tehlikeye göze alarak insanca davranışlarından ötürü doktorlara tüm halk önünde en içten şükranlarını bildiriyor. Lisesi 20 yaşlarındaki oğlu Kosta Vekov'la birlikte 50 yaşlarında Tonka Nine'yi de getirdim. Kosta halkın bu büyük ve zor savaşına katılmak, kendi kaderini bu savaşa bağlamak için silahı ile kışladan kaçmıştı. Lisesi Çavdar Müfrezesi'nden bir grupta eski arkadaş getirdim. Bir akşam Dobreski köyünden bir adamımız bize yakın bir kulübede kendilerinin Çavdar Müfrezesi'nden partizan olduklarını, 3 Mayıs 1944'teki çarpışmadan sonra müfreze ile irtibata giremediklerini söyleyen bir takım silahlı kimselerin bulunduğunu bildirdi. Önceden Çavdar Müfrezesi'nden olduğum için ancak ben tanıyabilirdim onları. Bunlar gerçekten partizan olabilirdi ama bu bir polis provokasyonu, bir kapan da olabilirdi. Onun için gerekli korunma önlemlerini alarak acele acele kulübeye gittim. Ve orada gerçekten Çavdar Müfrezesi'nden 10 arkadaşıyla birlikte Angel Geşkov'u, Vaso'yu buldum. Onları da götürdüm karargaha. Krilova köyüne yapılan baskında faşistler partizanlara karşı adam akıllı direnmişler. Savaştan sonra yaralanan Netso Garvanski daha ağır bir yaralı arkadaşla yataklarımızdan birinde tedavi görmek için kalmışlar. Çevre köylerde kamp arasında sık sık dolaşmalar ciddi bir tehlike yaratıyordu ve bir an önce başka bir kamp yeri bulmak gerekiyordu. Çok geçmedi bölge komutanı Boris Popov, İl Komite Sekreteri Pekotakov, Thomas Stefanov, Vika Koronova ve daha başka arkadaşlar gelerek müfreze kurmayı ile durumu görüştüler. Bu danışmada müfrezenin 3 çeteye bölünmesi kararlaştırıldı. Her çetenin kendi harekat bölgesi olacaktı. O sırada jandarma ve polis durmadan araştırma yapıyor, Balkan'da dolaşıyordu. Müfrezenin çeteleri ayrılmasından sonra ben 3. çetede kaldım. Bu çeteye komutan Yoto Nikolov, Vrachev Stoyan atandı. Çetenin politkomiseri Alexander Pişev Vladimir, takım komutanları da Filip Dilov Kristev, Filip Todü, Kiri Kristov, Gaydarski Kirço ve Mitka Gripcheva Ogyana idi. 1944 yılının 25 Haziran günü akşamı 30 kişilik çete sıraya dizilmişti. Bölgeden, parti il komitesinden ve müfreze kurmayından arkadaşlar bize yaklaştılar. Pekotakov ateşli birkaç sözle çığ gibi büyümemizi, çeteden bir müfreze haline dönüşmemizi diledi. Yumruklarımızı kaldırarak onu selamladık ve gittik dağ içinden. Çoğumuzun son yoluydu bu yol. O günden sonra müfrezenin komutanı olan Stoyan Vasilev Bojo da 3. çeteyle gitmişti. 5. Bölüm. Günler vardır, sabahleyin erken erken kalkar, elini yüzünü yıkar, işe gidersin. Akşamleyin döner, rahat rahat uyur, dinlenir, ertesi güne hazırlanırsın. Çokçası böyledir yaşantımızın günleri. Ama öyle günler de vardı ki geceleri uyku girmez gözüne. Düne dek birlikte olduğun arkadaşlarının ölümünden duyduğun büyük bir acı, büyük bir keder çökmüştür içine. Hayali gitmez gözünün önünden. Böyle günlere zamandan parçalar demek belki de daha doğru olacak. Çünkü insanların normal günlerine hiçbir bakımdan benzemez bu günler. Bu zaman parçaları saatle değil de iki kişinin ölümü arasındaki uzaklıkla ve iki dinlenme arasında emekliye emekliye geçtiğin metrelerle ölçülür. Ölümle nasıl yüz yüze geldiğimizi ve 18 gün Azrail'le nasıl pençeleştiğimi anlatmak istiyorum burada. Partizan hayatında bu çoktandır bilinen eski bir gerçektir. Kimi insanlarla bir iki hafta kadar birlikte yaşarsın, gayet iyi alışırsın onlara. Sonra da ayrılman gerekir onlardan. Çünkü öyle olması lazımdır ve bir gün tekrar buluşup buluşmayacağınızı kimse bilemez. Çünkü gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Öbür çetelerde kalan arkadaşlardan böyle düşüncelerle ayrılıp yeni kampımıza doğru gittim bu gece. Tetevan Balkanı'nda bir yerde olacaktı yeni kampımız. Eylemlerini orada yürütecekti üçüncü çete. En önce kılavuzlar, bizim üç kişilik istihbarat kolu, 100 adım kadar arkalarında da Stoyan Vracev ile Bojo yürüyorlardı. Onların ardından da benim takım gidiyordu. Eski alışkanlığımla en arkada erlerimin ardında yürüyordum. Bildiğim tanıdığım bir yer değildi bu Balkan ve ben kendi ayak seslerime kulak kabartarak sessizce yürüyordum. Her geçen saatte de adımlarım daha cansız oluyor, ağırlaşıyordu. Bir ara bana öyle geldi ki sanki olduğumuz yerde dönüp dolaşıyorduk. Kılavuzlara dönüp bağıracağım geldi ama gökyüzünde en ufak bir ışık belirtisinin bulunmadığı böyle bir karanlık bir gecede onları azarlamak daha fazla şaşırtmak demek olurdu. Onun içinde yutkunup dilimi tuttum. Az sonra birden kılavuzların durduklarını gördüm. Bojo ile Yoto onlara doğru yürüdüler. Sonra ondan ona dur emri geçti. Hemen ileri koştum. Dikenli tellerle çevrilmişti yolumuz. Lisets tepesinin hemen alt tarafında eteklerinde bulunuyorduk. Almanların bir radyo istasyonu kurulmuştu buraya. Hayvanlar ve küçük çobanlar tarafından rahatsız edilmemek için Almanlara özgü bir düşünceyle askerler bu istasyonun çevresini dikenli tellerle sarmışlardı. İşte bu teller bizi Alman mitralyözlerinden korudu. İstasyon türlü top ve tüfeklerle, mitralyözlerle silahlı 50 kadar Alman askeri tarafından korunuyordu. Almanlar istasyonun saldırıya uğrayacağından korkmuyorlardı. Çünkü bu iş için gerçekten çok büyük bir güce sahip olmak gerekiyordu. Bizde nerede öyle top tüfek ama gene de her ağacı, her taşı mitralyöz ateşine tutabilirdi onlar. Bir fazla söz, bir kuşkulu ses duydular mı? Projektörler ormanı aydınlatır, mitralyöz takırtısı başlayabilirdi. Bizim kılavuzlar yolu o derece şaşırmışlardı ki tam ters yöne götürmüşlerdi bizi ve bunu ta 4 saat yol yürüdükten sonra anladık. Birdenbire bizden 100 adım ötede ıslıkla Lili Marlen şarkısının çalındığı duyuldu. Alman devriyesi tasasızca tel çit boyunda dolaşıyordu. Sesi soluğu keserek en yakın ağaçların ardına çalıların içine saklandık. Devriye geçip gitti. Biz de sonunda rahat nefes aldık. Kısa bir komutla çete geri döndü. Kılavuzlar tekrar öne geçtiler. Yeniden başladık dağda dolaşmaya. Birkaç saat sonra kılavuzlar Slatina mahallesine geldiğimizi bildirdiler. Jandarma yoktu burada. Biz çabuk bir hayal gibi sessizce uykuya dalmış avlulardan geçip gittik. Arkamızdan köpekler bir hayli havlamıştı. Slatinalılar uyuyor yahut da uyur gibi yapıyorlardı. O zamanlarda köpeklerin neye havladıklarını anlamak için gece dışarı çıkmak bir hayli tehlikeliydi. Ancak beklediğin, bildiğin bir misafir varsa çıkıp bakardın. Yürümeye devam ediyorduk dağda. Ayaklarımız gitgide ağırlaşıyor, taşlara dolaşıyordu. Artık 9 saattir hiç durup dinlenmeden yürüyorduk. Yol yoktu. Neredeyse sabah oluyordu. Oysa gideceğimiz yolun henüz 1/4'ünü bile geçmemiştik. İlk yolu şaşırmamız bizi bir hayli oyalamış, gecenin büyük bir kısmını almıştı. Tetevan Balkanı'nın ormanlarına varabilmek için şimdi var gücümüzle yürümemiz gerekiyordu. Ama kuş olup uçsak yine yetişemezdik bu gece oraya. Onun için komutanın nerede duracağını, gündüzü nerede geçireceğimize bakınıyorduk sık sık. Bir kulübenin yanından geçtiğimiz zaman karşıki sırtta ağaçların tepeleri aydınlatıyordu artık. Başka defa yaptığımız gibi bu kulübeye uğrayıp içeride biri var mı yok mu anlamalıydık ama vakit ilerlediği için durmadan geçip gittik. Çernidol denilen yer kulübeye pek uzak değildi. Bu vadinin bir yamacında 4-5 dekarlık bir koru vardı ve müfreze komutanının emriyle o tarafa doğru yürüdük. Bojo'ya yetiştiğimiz zaman yavaşça sordum. Nereye? Koruyu göstererek orada gündüzleyeceğiz dedi. Biraz ötede asırlık koca bir kayın ormanı başlıyordu. Vadiyi geçip 200 metre kadar tırmandık mı varacaktık oraya. Yarım saat bile sürmeyecekti bu. Koruya baktım, Bojo'ya baktım. Burada kalmak tehlikeli. İyi ama gündüz yola devam etmek daha tehlikeli. Ama ne de olsa aması maması yok, emre uy, tartışma erlerin önünde diyerek azarladı beni Bojo ve döndü arkasını. Dudağımı ısırdım. Bir şeyde haklıydı Bojo. Verilen emir erler önünde tartışılamaz. Çünkü bir gevşeklik verir, kuşkulandırır, şaşırtır onları. Ama diğerinde... Vureçev'e bir göz attım. Bojo'nun verdiği karardan dolayı bir hoşnutsuzluk belirdi gözlerinde. Ama o da sessizce uydu komutanın emrine. Çünkü partizan disiplini iyice yerleşmişti onun yüreğine. Birinci takım Bojo, Yoto ve çete komiseri Alexander Pişev ile birlikte korunun üst tarafına yerleştiler. Onların sağ tarafında bir yere ikinci takımın erleri yerleşti. Benim üçüncü takım da korunun alt tarafına, vadinin başladığı ilk yamaca yakın bir yere kondu. Adamın kılı yorulan insanlar çabucak bir iki lokma bir şeyler yiyip derin bir uykuya daldılar. Etrafa bir göz attım. Bizim kılavuzlar yamacın tepesindeydiler. Gece tekrar yanılmamak, bizi çok dolaştırmadan yeni yerimize götürebilmek için gündüzden en doğru yolu araştırıyorlardı. İlk saatlerde devriye görevini de onlara yüklemişti Bojo. Tüfeğime sarılmış olarak otlara uzandım ve yumdum gözlerimi. 1944 yılının bu korkunç 26 Haziran sabahı gayet sessiz, gayet sakindi. Ve bu saatlerde iki kötü yüreklinin bir hainlik düşüneceği hiçbirimizin aklına bile gelmiyordu. Gece Todor Dilov'la gelini Maria biraz önce yanından geçtiğimiz çoban kulübesindeymişler. Ayak sesimizden uyanmışlar, görünmemek için pencere altını silmişler ve beklemişler koruya girmemizi. Georgi Benkovski, partizan müfrezesinden 19 kişinin ölüm kalım sorunu, kaderiyle ilgili o kısa diyalog işte o zaman başlamış. Gelin, gördün mü? Gördüm. Partizanlar mıydı? Partizanlar. O zamanlarda bu partizan sözcüğü türlü biçimde söylenebilirdi. Başkalarının iyiliği, mutluluğu için ölümü göze alan savaşçılar, fedailer anlamına da gelirdi. Fakat iyi insanların uykusunu kaçıran, servetlerini yağma etmek isteyen eşkıyalar, hayırsızlar anlamına da. Partizanlar mıydı sorusunun edasında üçüncü bir şeyler de olabilirdi. Pis, iğrenç bir şey. Saydın mı kaç kişiydiler? Her birinin kellesi 50.000 ediyor. İhtiyar dayanamamış ve az sonra açıktan açığa sormuş. Kaç kişiydiler saydın mı? Saydım. 30 çıkardım ben. Ben de o kadar. Aç gözlülüğün, tamahkarlığın ateşi daha da parlamış ihtiyarın gözlerinde. 30 kere 50.000. Bu artık her şeyin üstünde. Hayal edebileceğinden de çok. Sen şimdi burada dur bekle. Bir saat sonra köye inersin demiş gelinine hain ve kulübeden çıkıp sinerek gitmiş hendek boylarından. Acaba partizanlar duyup onu görmeyecekler mi diye de durmadan bakınıyormuş. Kulübeden uzaklaşınca bu yaşta var gücüyle Brüsen'e doğru koşmaya başlamış. Sadece muhtarı bulmuş belediyede. Partizanları gördüm muhtar ağa, 30 kişi. Çernidol boynundaki koruda. Gelinle ikimiz gördük. Uykuya yattılar. Muhtar sonuna kadar dinlemeden hemen açmış telefonu. Todor Dilov devam ediyormuş anlatmaya. Anladın değil mi muhtar ağa? Gelinle Maria ile ikimiz gördük ve sana bildirmek için tam 5 kilometre koştum. Az sonra telefon bu telaşlı haberi yaymış. Yavlanitsa köyündeki jandarma kurmayına alarm verilmiş. Brüsen'deki jandarma bölüğü, Teteven ve Lukovit kaymakamları, yerli polisler, çevre köylerdeki gönüllü kuvvetler, eli silah tutan tüm faşistler ayağa kaldırılmış. Ve 20 ağır mitralyöz, çok sayıda tüfek, makinalı tüfek ve bombalarla silahlı 700 kişi Çernidol boyundaki koruyu kuşatmaya başlamışlar. Çember gitgide daralmış, düşman iyice yaklaşmış uyumakta olan partizanlara. Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur derler. Ben de bu korkunç günü hatırladıkça o zaman o çemberden çıkabilir, o güzelim delikanlı genç kız ve erkekleri kurtarabilirdik diyorum. Bu gençlerden bazıları Balkan'a çıkalı henüz birkaç gün olmuştu. İlk ve son savaşlarıydı bu. Jandarmaların bize doğru yaklaştıklarını, nöbetçilerimiz sadece yarım saat önce görselerdi, koruda kalmakla yaptığımız yanlışlığı düzeltebilirdik. Savaşarak bile çekilmiş olsak yine dalabilecektik koca ormana. Ormana girdik mi bir daha, ama kimse görmemişti jandarmaların bize doğru yaklaştıklarını ve öldürülen nöbetçiler kendilerini haklı çıkarmak için şimdi tek söz bile söyleyemeyecekler. Bizim baş kılavuzun müthiş sesi uyandırdı beni. Kaçın! Geliyorlar! Ne olduğunu henüz iyice anlayamadığım o anda koşarak yanımdan geçti. Onun bu bağırmasından şaşıran birkaç partizan da arkasından koşuyordu. Şimdi onu da suçlayamam çünkü vadiye iner inmez düşmanlar tarafından vuruldu. O anda dağı inleten bir silah patırtısı koptu. Korunun üzerine her yönden ve her türlü silahla ateş ediliyordu. Polisler meydanı boş bulmuşlar, dimdik ilerliyorlardı. Filmlerde Alman askerlerini böyle görmüşlerdi. Böyle anlarda partizan birliğini tam bir hezimetten, bozguna uğramaktan ancak komutanın soğukkanlılığı, sakinliği, çelik iradesi koruyabilir. İşte böyle bir iradeye sahipti 3. çetenin komutanı Yoto Nikola Vrachev. Ne zaman uyanmış, ne zaman elini tüfeğine alıp savaş meydanına, daha doğrusu boşu boşuna ölmemek için savaş meydanı olması gereken yere ne zaman bakmış ben farkında değildim. Ancak sert, hakim bir ses duydum. Karşı konulamaz bir ses. Emreden, etrafı çınlatan, kurşunların vızıltısını yenen bir ses. Yere yat, düşmana, faşist itlerine ateş et! Bu ses paniği önledi. Tüm erler, artık ayağa kalkmış olanlar da bu emre uydular ve sadece birkaç saniye sonra polis ateşine bizim yaylım ateşi karşılık verdi. Ama henüz bu düzensiz, bu karma karışık yaylım ateşinde tam hedef isabet eden bir tüfek vardı. Yoto Vrachev'in tüfeği ve ilk kurşunu nişan aldığı yerden sapmadı. Düşman saflarından acı bir çığlık koptu ve 8-10 kişi telaşla bağırdılar. Vurdu, öldürdü onu. Sedye getirin, sedye. Ve birden onlarca, hayır onlarca değil, yüzlerce jandarma sözde sedye için geri koştular. Hayır, kaçıyordu onlar. Partizan kurşunlarından korkarak, ücretli katiller olarak sefil hayatlarını, canlarını korumak için kaçıyorlardı. İleri! Hücum! Diye boşuna bağırıyordu komutanları. Jandarmaların ilk saldırısı püskürtülmüştü. Uyumakta olan partizanlardan bir kısmı korunun içinden vadiye doğru koştu. Kimileri vuruldu, kimileri de bir mucize kabilinden kurtuldular düşman ateşinden. 15 dakika sonra jandarmalar yeniden saldırıya geçtiler. Ura sesleriyle dağı inletiyorlar, koruya doğru koşuyorlardı. Issızlık içindeki koru birden canlandı. Açılan yaylım ateşi kuduran jandarmaları yeniden geri püskürttü. Yeni bir zafer kazandık biz ama bu kez çok pahalıya mal olmuştu bu zafer bize. Komutanımız Yoto vurulmuş, öldürülmüştü. Savaşı yönetmek için ağaç yanında doğrulup ayağa kalktığı anda vurulmuştu. Benim takım tamdı henüz. Hepimiz birlikte yatmıştık dinlenmeye. Kaçan olmamıştı ve henüz kimse vurulmamıştı bizden. Savunma mevziyi almış olarak düşmanın her göründüğü yere aralıksız ateş ediyorduk. O anda korunun alt tarafından güçlü bir erkek sesi duyuldu. ''Hey, kesin ateşi, dinleyin bizi.'' Birden tüm silahlar sustu. Kim derhal teslim olursa affedilecek, hiçbir ceza görmeyecek. Teslim olmayan... Sözünü tamamlayamadı jandarma. Yaylım ateşi oldu cevabımız ve mitralyözler, makinalı tüfekler kuduzca başladılar ateş etmeye. Subayları tarafından itilen jandarmalar alınmaz bir kale haline dönüşen koruya doğru saldırıya geçtiler. Bir bomba atımı kadar yaklaştıkları zaman başladılar el bombalarını fırlatmaya ama burada da tutunamadılar. Kaçmaya başladıkları zaman başımı kaldırıp bakındım. Benden 20 adım kadar ötede 1. takım komutanı Kirill Kristov Gaidarski yere serilmişti. Bir bomba parçalamıştı onu. Cesur bir komutan, iyi bir devrimci, fedakar bir arkadaş. 3 Mayıs çarpışmasından sonra bizim müfreziye katılan Çavdar çetesinin ilk partizanlarından biri ölmüştü. Güneş bir hayli yükselmişti gökyüzünde. Artık 3 saattir savaşıyorduk. Düşman kurşunları aralıksız, dolu gibi yağıyordu. Etrafa bir göz gezdirdim. Kuvvetler gereği gibi bölüştürülmemişti. Benim takıma en uygun bir yeri aradım ve oraya geçmelerini emrettim. Savaş mevzini değiştirmek, erler tecrübeli bile olsa sürüngenler gibi sürüne sürüne hareket etmesini de bilseler kolay iş değildir. Oysa erlerden çoğunun ilk savaşıydı bu. Yeni yerlerine birer birer nasıl geçip yerleştiklerine bakıyordum ve bir şey olur diye ödüm kopuyordum. Akla gelen başa da geldi. Bir kurşun bizim Stanka Filipinova arkadaşı yere serdi. 1 Mayıs gecesi evini terk ederken 10 aylık kızının ağlamasını işitmemek için elleriyle kulaklarını tıkamış. 3 ay önce bir düşman kurşunu onu babadan öksüz etmişti. Sadece 1 ay sonra ana şefkatinden de yoksun edeceğini bilmiyordu yavrucağız. Ölüm saflarımıza sokuluyordu ve eski adeti üzerine önce en güçlüleri, en cesurları, en iyileri alıp götürüyordu. Az sonra rastgele bir kurşun, takım komutanı Philip Totü'nün boyun damarını kopardı. Komuta edemiyordu artık çünkü her açtıkça kan doluyordu ağzı. Çete komutanı öldürülmüştü, komiser öldürülmüştü. İki takım komutanı da saf dışı edilmişti. Biri ölmüş, diğeri de can çekişiyordu. Askeri yönetimi kalmamıştı çetenin. Çünkü komutanımız Stoyan Vasilev Bojo siyasal bakımdan gayet olgun bir arkadaştı ama askerlik etmemişti. Bu savaş ilk askeri sınavıydı onun. O sırada tüm çete bir yere toplanmıştı. Birinci ve ikinci takımdan sağ kalanlar da sürüne sürüne bizim mevzilere gelmişlerdi ve şimdi çetenin tüm güçleri yumruk gibi toplu bir haldeydi. Ve partizan savaşında görünmedik bir toplantı yapıldı o zaman. Ogiana, yanıma gel, dedi Bojo. Hemen yerden sürüne sürüne Filip Toti ile komutanın bulundukları kayanın yanına geldim. Ne var, der gibi Bojo'ya baktım. Biraz sükuttan sonra o, savaşı Ogiana'nın yönetmesini öneriyorum. Ben sıradan bir er gibi savaşacağım, dedi. Peki, dedi Filip Toti ve ağzı tekrar kan doldu. Birbirimize baktık. Filip Toti ile gözleri sanki bense artık bir sıra eri gibi de dövüşemeyeceğim diyordu. Ama Filip Toti devrimci ve komutandı. Bu umutsuzluk dolu sözleri söylemedi. Kan dolu ağzından tekrar şu sözler duyuldu. Peki Bojo, Ogiana kumanda etsin. Sonra çok konuşmadan karanlık basana dek burada bu tepede tutunup kalmayı kararlaştırdık. Karanlık imdadımıza yetiştikten sonra bir hücumla düşman çemberini yarıp geçecektik. Bundan sonra bir başörtüsüyle Filip Toti'nin yarasını sardık. Hiç olmazsa kanı biraz dindirir, ölümünü hiç olmazsa geceye kadar önleriz dedik. Fakat o gitgide soluyor, sönüyordu. 6. Bölüm. Ve işte böyle, çetenin başına ben geçtim, komutan oldum. Ağır, çok ağır bir yük bindi omuzlarıma. Toto'yu ve Kirço'yu öldürdüler. Filip Toti can çekişiyor. Çeteye bir komutan lazım. En çok savaş tecrübesi ve en yaşlısı da ben olduğum için partizanların hepsi bana Ogiana abla derlerdi. Savaş yönetme görevi, komuta işi bana düşmüştü. Ağır, gayet ağır bir görev. Başka birinin kumanda etmesi, başka birinin yönetmesi için neler vermezdim. Etrafa bir göz gezdirdim. Yapabilecek misin diye soran gözlerle karşılaştı gözlerim. Soran, yalvaran, inanan, güvenen gözler. Savaşta yetkisi büyüktür komutanın. Komutan ölüme yollar. Kimse mırın kırın etmez. Çünkü birinin ölümü onlarca kişiyi kurtarır. Çünkü öyle gerekmiştir. Savaş sırasında sınırı yoktur komutanın yetkisinin. Ama en ağır yük komutanın üstündedir. Çünkü merhamet, acımak bilmez o. Hataları bağışlamaz. Ve tüm soruların tek bir cevabı vardır. Böyle gerek. Karşı tarafın atışı gitgide artıyordu. Duyulmuyordu artık öyle tek tük kurşun vızıltısı. Silah seslerinden tüm Balkan inliyordu. Merminin bir sivrisinek gibi ince ince vızıldadığını duyabilmen için kulağının dibinden geçmesi lazımdı. Önümde körpe bir akça ağaç vardı. Gözüm birden bu ağaca ilişti. Baktım, hemen hemen yaprak kalmamıştı bu ağaçta ve değil sadece yaprakları, dalları, filizleri de bıçakla kesilmiş gibi budanmıştı. Gövdesinde kurşunların soyduğu, belirlediği yerlerden gözyaşı gibi damlacıklar sızıyordu. Bir mitralyöz tüm mermilerini dolu gibi bu ağacın üzerine yağdırdı. Bu ateş yağmuru birden kesip devirdi ağacın tepesine. İrkildim, sanki bir insanın kafasını uçurmuşlardı önümde. Saatime baktım, ikiye gelmişti ve tam o sırada biri korku ile haykırdı. Ratka'yı da öldürdüler, öldürdüler. Savaşta bundan daha korkunç söz yoktur. Sen de öldürülebilirsin diye uğursuz kötü bir hatırlatma yapar bu söz. Korku ve telaş yaratır erler arasında. Ya şu öldürdüler sözcüğünden sonraki da de edatı? Bu bir ölüm dizisi. Uzun ve korkunç bir dizi. Sana da yer ayrılmıştır bu dizide. Böyle sözler bir erin ölümünden daha çok zayıflatır çeteyi. Çünkü çoğu elinden tüfeği bırakır, ölüm korkusu siner içlerine. Onun için de bu sözlerin yarattığı paniğe karşı çetin sert bir tepki göstermek lazımdı ve henüz gençliğinin sevincini tadını tatmadan giden bu güzelim Ratka'nın ölümünden duyduğum derin acıya rağmen ayağa kalkıp sert bir sesle haykırdım. Çok konuşma, yere uzan, nişan alıp ateş et. Ve verdiğim komutun erlerin bilincine eriştiğini anladıktan sonra sakin, yumuşak bir sesle ekledim. Sakin ol, iyi nişan al. Etrafımda mermiler sık sık vızıldadı. Yeniden uzandım yere. Sonra sürünerekten gittim öldürülen kıza doğru. Silahını topladım ve çevirdim yüzü koyun. Bu bir saygısızlık diyerek ayıplamayın beni. Kederden yüreğim sızlıyordu. Ama alnından öpmedim. Ona son bir saygıda bulunmadım. Ben sadece tabancasını toplayıp karşı tarafın şiddetle dayattığı korunun kuzeyine doğru çekildim sürünerek. Çünkü sağ kalanları düşünmek lazımdı.